Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1557-1558. 60. ayrım. Emmy kocasıyla birlikte geç saatlere kadar oturmayı ya da birlikte erkenden yatağa gitmeyi umut ediyordu ama saat 8'de lordum izin istedi. O, John Dee ve ben, John Dee'nin odasında buluşup kapıyı kapattık. Pencerenin kepenkleri indirildi, aynanın önünde tek bir mum yakıldı. "Bunu yapmaktan memnun musun?" diye sordu John Dee. "Ne soracaksınız?" "Kraliçenin oğlu olup olmayacağını," dedi Robert. "Öğrenecek bundan daha önemli bir şey yok ve Calais'i geri alıp alamayacağımızı." John Dee'ye baktım ve kocamın hayatta olup olmadığını diye hatırlattım. "Bize neler söylenecek göreceğiz," dedi kibarca. "Dua edelim." Gözlerimi kapattım ve peşi sıra gelen Latince'nin yumuşacık sesleri arasında yeniden kendime geldiğimi, geri döndüğümü hissettim. Evime geri dönmüştüm. Yeteneğimle birlikte, lordumla birlikte, kendimle birlikteydim. Gözlerimi açtığımda mum ışığı yüzümde sıcacık pırıl pırıl parlıyordu ve John Dee'ye gülümsedim. "Yeteneğin hala yerinde mi?" diye sordu. "Bundan eminim," dedim alçak sesle. "Muma bak ve gördüklerini ya da duyduklarını bize aktar." Mumun alevi kısa iniş çıkışları ile titredi. Parlaklığı zihnimi doldurdu. İspanya'nın yaz güneşi gibiydi. Annemin bana seslendiğini duyar gibi oldum. Sesi mutlu ve güven doluydu. Kötü hiçbir şey olamazmış gibi. Ardından feci bir gümbürtü geldi. Nefesimi tutup ayağa fırladım. Rüyam yarım kalmıştı. Kalbim tutuklanacağım korkusuyla güm güm çarpıyordu. John Dee'nin yüzü bembeyazdı. Yakalanmıştık ve hayatımız kayacaktı. Lord Robert belindeki kılıcını çizmesindeki palayı çekti. "Açın!" diye bağırdı biri sürgülü kapının gerisinden. Tahtaya koca bir darbe indirdi. Kapı içeri doğru salındı. Gelenlerin engizisyon olduğundan emindim. Lord Robert'ın yanına gittim. "Lütfen lordum," dedim hemen. "Beni yakmalarına izin vermeyin. Beni almalarına fırsat vermeden bırakın koşup gideyim ve oğlumu kurtarayım." Hemen o an pencere kenarındaki koltuğa zıpladı. Beni yanına çekti. Pencerenin çerçevesinden dışarı itti. "Atla," dedi ve "kaçabilirsen kaç. Onları bir dakika daha oyalarım." Kapıya feci bir darbe daha indi. Başıyla John Dee'ye işaret etti. "Aç şunu," dedi. John Dee kapıyı ardına kadar açtı. Amy Dudley odaya düştü. "Sen!" diye haykırdı beni görür görmez. Yarı pencereden sarkar halde. "Tam düşündüğüm gibi. Seni fahişe." Arkasındaki hizmetkar özür dileyen bakışlarla yüzünü buruşturdu. Philips'lerin şık keten kaplı kapıları onarılamayacak kadar parçalanmıştı. Robert kılıcını kılıfına soktu ve John Dee'ye işaret etti. "Lütfen John, kapıdan geriye ne kaldıysa kapatabilir misin?" dedi bitkin bitkin. "Şafak sökmeden ülkenin yarısı olanları duyacak." "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu Amy odaya dalarak. Gözleri masayı, mumu, penceredeki kağıt parçasına yansıyan alevi, kutsal sembolleri taradı. "Ne tür bir sapkınlık bu?"
"Hiçbir tür," dedi Robert bezgince.
"O kız seninle burada ne yapıyordu ve bu adam?" Öne çıkıp karısının ellerini ellerine aldı. "Lady'm, bu benim dostum, bu da sadık hizmetkarım. Birlikte benim geleceğim için dua ediyorduk." Kadın ellerini kurtardı ve hışımla kocasının göğsünü dövmeye başladı. "O bir fahişe, bu adam da bir büyücü," diye bağırdı. "Sen de hilekarsın, kalbimi sayamayacağım kadar çok kıran bir hilekar." Robert, karısının ellerini tuttu. "Kız benim iyi hizmetkarlarımdan biri ve evli, saygın bir kadın," dedi alçak sesle. "Bay Dee, ülkenin en önemli kilise adamlarından birinin papazı. Kadın, sana yalvarıyorum kendini topla." "Bu yaptıkları yüzünden o herifi astıracağım," diye bağırdı Amy kocasının suratına. "Şeytanın işbirlikçisi diye adı çıkacak. O kız da cadı ve fahişeden başka bir şey değil."
"Kendini madara etmekten öte bir şey yapmış olmazsın," dedi Robert sakinliğini bozmadan.
"Amy, kendini tanıyorsun. Sakin ol."
"Sen beni arkadaşlarının önünde rezil ederken nasıl sakin olabilirim?"
"Rezil olmadın," diye başladı.
"Senden nefret ediyorum," diye haykırdı Amy aniden.
John Dee ile ben duvarın önünde büzüşüp bu kargaşadan uzaklaşmayı dileyerek özlemle kapıya baktık. Amy inleyerek kendini kocasından kurtardı ve yüzüstü yatağa fırlatıverdi.
Yarı kendinden geçmiş halde acıyla çığlıklar atıyordu. John Dee ve Lordum afallamış bakışlarla birbirlerine baktılar. Bir şey yırtılıyormuş gibi bir ses geldi ve anladım ki Amy yatak örtüsünü ısırmış, dişleriyle yırtıyordu. Tanrı aşkına! Robert onu omuzlarından tutup yataktan çekti. Anında karısı kedi patisi gibi kıvırdığı parmaklarıyla tırnaklarını onun yüzüne geçirmeye kalkıştı. Robert onu ellerinden tutup yere yağana kadar ayaklarının dibine bileklerini bırakmadan aşağı bastırdı. ''Ben seni tanırım!'' diye yapıştırdı kocasına. ''Bu kız değilse başka biridir. Hayatında gurur ve şehvetten öte bir şey yok.'' Robert'ın öfkeyle buruşan yüzü yavaşça sakinleşti. Ama karısının ellerini sımsıkı tutmaya devam etti. ''Ben günahkarım, doğru.'' dedi. ''Ama Tanrı'ya şükür, aklımı kaçırmış değilim.'' Amy'nin dudakları titredi. Ardından bir inilti duyuldu. Kocasının acımasız yüzüne bakarken gözlerinden yaşlar boşaldı, dudakları hıçkırıklarla ıslandı. ''Ben aklımı kaçırmadım Robert, ben hasta oldum.'' dedi acıklı bir sesle. ''Üzüntüden hasta oldum.'' Robert onun başının üzerinden bana döndü. ''Git bayan Odingsel'i çağır.'' dedi uzatmadan. ''O ne yapacağını bilir.'' Amy'nin kocasının ayakları dibinde dişlerini gıcırdatıp debelenişini izlerken bir an söyleneni anlamadım. ''Efendim?'' ''Bayan Odingsel'i çağır.'' Başımla onaylayıp odadan çıktım. Ev ahalisinin yarısı basamakların tepesinde olanları dinlemekle meşguldü. ''İşinize bakın.'' dedim aniden. Ardından koridorun ucuna koşturup Bayan Odingsel'i odanın soğuk ucunda acımasız bir ateşin önünde otururken buldum. ''Lady Hazretleri ağlıyor. Lord Hazretleri sizi çağırıyor.'' dedim açık açık. Hiç şaşırmadan hemen ayağa fırladı ve telaşla odanın diğer ucuna gitti. Yanına koşturdum. ''Daha önce de olmuş muydu?'' Başıyla onayladı. ''Hasta mı?'' ''Kocası kolayca sinirlerini bozabiliyor.'' Sadık bir hizmetkarın yalan söylemesine sesimi çıkartmayıp itiraz etmedim. Hep böyle miydi? Genç ve birbirlerine aşık olduğu günler tutkuyla geçti. Ama Lady'm ancak Lord kuledeyken rahat edebildi. Prensesin de kulede olduğu günler hariç. Ne? O zamanlar kıskançlıktan yataklara düşmüştü. ''İkisi de birer mahkumdu.'' diye haykırdım. Maskeli balolarda birbirleriyle dans etmiyorlardı. Bayan Odingsel başını salladı. Ona göre sevgililerdi ve şimdi artık Lord gidip gelmekte özgür. Prensesle birlikte olduğunu biliyor. Lord onun kalbini kıracak. Mecaz anlamda söylemiyorum. Lady'm kelimenin tam anlamıyla bu yüzden ölecek. Dean'in kapısına gelmiştik. Elimi koluna koydum. ''Sen hemşiresi misin?'' diye sordum. ''Daha çok bakıcısıyım.'' dedi ve sessizce içeri girdi. Geleceğe bakma işi o gecelik suya düşmüştü ama ertesi gün Lady Dudley odasından çıkmayıp ortalarda görünmeyince Doktor Dee, kraliçenin geleceği olabileceğini düşündüğü bir kehaneti yorumlamak için benden ona tercümede yardımcı olmamı istedi. Ona dikkatle kağıda geçirdiği Yunanca birbirinden bağımsız bir dizi kelime okumam gerekiyordu ve her birinin sayısal bir değeri vardı. Kütüphanede buluştuk. Hiç kullanılmadığı için buz gibi olan bir odaydı. Robert, taş ocakta bir ateş yakılmasını emretti. Uşak içeri gelip kepenkleri açtı. ''Şifre gibi'' dedim bitirdiklerinde. Sonunda yine baş başa kalmıştık. ''Eskilerin şifresi'' dedim. ''Belki de yaşamın şifresini bile biliyorlardı.'' ''Yaşamın şifresini mi?'' ''Ya her şey aynı şeyden türemişse?'' diye sordu bana aniden. ''Kum ve peynir, süt ve toprak.'' Ya göz yanılmasının ötesinde, yani giysileri gibi düşün, dünyada sadece tek bir biçim mevcutsa ve biri bunu görebiliyor, çizebiliyor, hatta yeniden yaratabiliyorsa, ya göz yanılmasının ötesinde, yani giysileri gibi düşün, dünyada sadece tek bir biçim mevcutsa ve biri bunu görebiliyor, çizebiliyor, hatta yeniden yaratabiliyorsa, başımı iki yana salladım. Ne olur? O biçim, her şeyin şifresi haline gelir, dedi. Bu dünyanın kalbinde bir şiir olur. Ben yazarken yanımdaki geniş sedirde uyuyan Danny kımıldandı. Ardından gülümseyerek doğruldu. Merhaba oğlum, dedim şefkatle. Sedirden indi. Elini ihtiyatla sedirden çekmeden, ardından benim tabureme tutunarak paytak paytak bana yürüdü. Elbisemin katlarından birine yapıştı ve ilgi bekler gibi bana baktı. Hiç sesi çıkmıyor dedi John Dee yumuşak bir sesle. Konuşmuyor dedim. Oğlanın bana bakan yüzüne gülümseyerek. Ama kesinlikle aptal değil. Her şeyi anladığını biliyorum. İstediklerimi getiriyor, isimlerini biliyor. Benim ismimi de biliyor. Değil mi Danny? Ama konuşmuyor. Hep böyle miydi? Korku bir anda kalbimi sardı. Bu oğlanın daha önce nasıl olduğunu bilmiyordum. Bilmediğimi itiraf etsem biri onu elimden alabilirdi. Benim oğlum değildi. Benden çıkmamıştı. Ama annesi onu benim kollarıma bırakmıştı. Babası da kocamdı ve kocam Daniel'a sevgi ve görev adına borçlu olduğum her şeyi oğluma bakarak ödeyebilirdim. Bilmiyorum. Calais'teyken süt annesinin yanındaydı diye yalan attım. Şehir kuşatıldığında kadın onu bana getirdi. Çok korkmuş olabilir diye fikrini belirtti John Dee. Dövüşleri gördü mü? Kalbim sıkıştı, hatta acıdı. İnanamayarak Dee'ye baktım. Korkmuş mu olabilir? O daha bebecik, tehlikede olduğunu anlayabilir mi? Ne düşünüp ne anlayabildiğini kim bilebilir, dedi John Dee. Çocukların doldurulmayı bekleyen çömlekler gibi onlara öğretilenler haricinde hiçbir şey bilmediğine inanmıyorum. Bir evi olduğunu ve bir kadının ona baktığını biliyormuş. Ardından sokaklarda seni bulmak için koştururlarken çok korkmuş olabilir. Çocuklar bizim açık ettiğimizden daha fazlasını anlıyor. Şimdi konuşmaya korkuyor olabilir. Oğluma uzandım. Boncuk siyah gözleri bana döndü. Minik bir geyiğin parlayan gözleri gibi. Daniel, dedim. İlk kez onun gerçek bir insan olduğunu fark ettim. Düşünebilen ve hissedebilen biri. Annesinin kollarındayken zorla koparılıp bir yabancının kollarına verilen biri. Annesinin bir atın altında ezildiğini, bir palayla bıçaklandığını gören biri. Annesinin bir olukta öldüğünü gören, ardından kendisinin istenmeyen bir paket gibi tekneye taşındığını, hiçbir açıklama yapılmadan İngiltere'de karaya çıkartıldığını, at sırtında hoplatıp zıplatılarak Tanrı'nın unuttuğu bir yerde kimseyi tanımadığı bir eve getirildiğini hisseden biri. Bu, annesinin öldüğünü görmüş bir bebekti. Bu, annesiz bir bebekti. Ona eğildim. Gözlerime üşüşen sıcacık yaşları hissedebiliyordum. Bu, üzüntülerini ve korkularını herkesten çok benim anlayabileceğim bir bebekti. Ben, kendi çocukluk korkularımı Hristiyan aleminin bütün dillerinin gerisine gizlemiş, bütün dilleri su gibi öğrenmiştim. Oysa, benden çok daha küçük, çok daha korkmuş olarak dilini yitirmişti. Danny, dedim şefkatle, ben senin annen olacağım. Benimle güvende olacaksın. Senin oğlun değil mi diye sordu John Dee. Sana çok benziyor. Başımı kaldırıp ona baktım. İçimden ona güvenmek istiyordum ama korkum konuşmama izin vermedi. Seçilmiş insanlardan biri mi diye sordu John Dee alçak sesle. Sessizce evet anlamında başımı salladım. Sünnet oldu mu? Hayır dedim. Calais'te olmadı. Burada da olması imkansız. Ona insanlardan biri olduğunu gösteren bir işarete ihtiyaç duyabilir diye fikrini söyledi Dee. Konuşmak için insanlarının arasına geri dönmek zorunda olabilir. Şaşkınlıkla oğlana baktım. O nereden bilebilir ki bunu? Gülümsedi. Bu ufaklık meleklerin arasından daha yeni geldi dedi. Hepimizi bir araya koy, bizim bildiğimizden çok daha fazlasını biliyordur. Lady Amy, takip eden 3 gün boyunca odasından çıkmazken, Lord Robert ve John Dee atlarıyla ava çıktı, kütüphanede kitap okudu, ufak paralar karşılığında bahislere girdi. Gece gündüz yürüyüş yapıp at binerken yemekte ve oyunda durmadan konuştu. Ülkenin geleceği hakkında, soyluların ve meclisin nasıl olması gerektiği, ülke sınırlarının nereye kadar uzanacağı, İngiltere'nin küçük adasının kıtanın büyük güçleri karşısında ne gibi fırsatları olduğu hakkında ve John Dee'nin büyük tutkusu, İngiltere'nin dünyanın 4 bir yanına gemiler gönderebileceği, yeni bir tür krallık, deniz aşırı topraklara uzanan bir imparatorluk yaratabileceği, eşsiz bir yerde konuşlandığı üzerine konuştular. Dünyanın bilinmeyen yerlerini hakimiyetine alacak bir imparatorluk. Dee, dünyanın büyüklüğünü hesaplamıştı ve henüz daha hiç el değmemiş kara parçaları olduğuna kanaat getirmişti. Christophe Colomb dedi lorduma. Cesur bir adam ama matematikçi değil. Birkaç günde geçip Çin'e varılabilecek bir geçit yok. Bu çok açık. Düzgün hesaplar yaparsan dünyanın gerçekten yuvarlak olduğunu bulursun ama Kolomb'un düşündüğünden çok çok daha büyük. Ve bu ekstra çeyrek büyüklükte karalar olmalı. Şimdi o karalar İngilizlerin olsa nasıl olurdu? Zamanımın çoğunda onlarla yiyip, onlarla at binip, onlarla yürüyüş yaptım. Ve sık sık bana İspanya'da işlerin nasıl yapıldığını, Portekiz'de neler gördüğümü ya da düzenlerinin başarısıyla ilgili düşüncelerimi sordular. Böyle bir güven ortamı ve hırslı planlar üretebilmek için tahtta ne tür bir hükümdar olması gerektiği konusuna girmemeye özen gösterdik. Kraliçe bir oğlan ve veliaht beklerken hiçbir şeye kesin gözüyle bakılamazdı. Ziyaretlerinin üçüncü gününün akşamı Lord'uma Dover'dan bir mesaj geldi. Robert, John Dee ve beni kütüphanede bırakarak gitti. John Dee dostu Gerard Mercator'un ardından dünyanın haritasını çıkarmıştı ve bana dünyayı yuvarlak olarak düşünmem gerektiğini, haritayı da dünyanın kabuğunun soyulmuş hali gibi görmem gerektiğini izah etti. Portakalın soyulmuş ve dümdüz serilmiş kabuğu gibi. Görmem için uğraştı, uğraştı. Ardından gülüp melekleri görmekle yetinmem gerektiğini söyledi. Boylamı göremediğim çok açıktı. Haritalarını topladı. O haritalarıyla birlikte odasına giderken Lord Robert elinde bir kağıtla kütüphaneye girdi. "Sonunda kocandan haber geldi, yaşıyor," dedi. Ayağa zıpladığımda titrediğimi fark ettim. "Fransızlar casus olduğundan şüphelenip esir almışlar ama yanında İngiliz askerleri de var," dedi bana. "Sanırım onun için diğer savaş esirleriyle birlikte bir değiş tokuş ayarlayabilirim ya da fidyeyle geri aldırırım. Bir şeyler buluruz işte." "Yaşıyormuş," diye sordum. Başını salladı. "Yaşıyor," diye sordum inanamayarak. Tekrar başını salladım. "Hasta ya da yaralı da değil, değil mi?" "Kendin gör," dedi. Bir parça kağıda karalanmış üç satır yazıyı bana uzatarak. "Şatoya kapatılmış. Yazmak istersen mektubunu ilettiririm." "Teşekkür ederim," dedim. Mektubu okudum, tekrar okudum. Bana daha önce söylediklerinden daha fazlası yazılı değildi ama nedense onca yolu teperken lekelenmiş kağıtta ve siyah mürekkeple şimdi sözler bana daha gerçekmiş gibi görünüyordu. "Tanrı'ya şükür." "Tanrı'ya şükür gerçekten," dedi Lord'um gülümseyerek. O anlık dürtüyle elini tuttum. "Size de teşekkürler Lord'um," dedim çılgın gibi. "Benim için bunca derde katlandınız. Biliyorum, size minnettarım." Yavaşça beni kendine çekti. Kolunu belime doladı. "Tatlım, seni mutlu etmek için gücümün yettiği her şeyi yaparım." Durakladım. Eli hafifti. Avucunun sıcaklığını elbisemin üzerinden hissedebiliyordum. Kendimi ona yaslanırken buldum. Çabucak koridorun ucuna ve geriye baktı. Ardından dudakları dudaklarıma eğildi. Durakladı. Öyle deneyimli bir çapkındı ki arzuları artırmanın yolunun yavaşlamak olduğunu çok iyi biliyordu. Ardından eğilip beni öptü, yavaşça, sonra artan bir tutkuyla. Ben ellerimi boynuna dolayana dek beni yavaşça duvara dayadı. Başım geride, gözlerim kapalı. Kendimi onun dokunuşlarının muhteşem titreşimlerine bırakmış haldeydim. "Lord Robert," diye fısıldadım. "Yatağa gidiyorum. Benimle gel benim tatlı sevgilim." Tereddüt bile etmedim. "Özür dilerim Lord'um ama olmaz." "Özür dilerim Lord'um ama olmaz," diye tekrarladı alaylı. "Ne demek bu bayan oğlan?" "Sizinle yatmayacağım," diye itiraf ettim. "Neden?" "Sakın bana istemediğini söyleme, çünkü sana inanmam. Dudaklarında tadını aldım. Benim seni istediğim kadar sen de beni istiyorsun. İyi bir alışveriş bu gece." "İstediğim doğru," diye itiraf ettim. "Evli olmasaydım seve seve aşığınız olabilirdim." "Ah Hena, onca uzakta bir koca, sağ salim, hapis, seni endişelendirmemeli. Bir lafınla onu gene laf çıkana kadar serbest bıraktırmam. Bence sonsuza dek orada kalabilir, hiç sakıncası yok. Şimdi benimle yatağa gel bakalım." İstifimi bozmadan başımı salladım. "Hayır Lord'um, üzgünüm." "Yeterince değilsin," dedi bozuk bozuk. "Derdin ne çocuk?" "Beni yakalayacağından değil," dedim. "Sorun ona ihanet etmek istememem." "Ona kalbinde ihanet ettin bile," dedi Robert neşeyle. Kollarımda geriye yaslanıp başını geriye attın ve öpücüklerime dudaklarını araladın. Çoktan ihanet ettin bayan oğlan. Gerisi sadece arzularını sahneye koymak ve az önce yaptıklarından daha beter şeyler değil. Onun bu teşvik edici, kendi isteklerine hizmet eden mantığına gülümsedim. Belki de ama yine de yanlış şeyler. Lordum, size gerçeği söyleyeyim. Size ilk gördüğüm günden beri hayranım. Ama Daniel'ı gerçek ve saygın bir sevgiyle seviyorum ve ona iyi bir eş olmak istiyorum. Sadık bir eş. Bizim aramızda geçenlerin gerçek aşkla uzaktan yakından alakası yok tatlım dedi bana basit bir hovarda tavrıyla. Biliyorum dedim. Ben şimdi aşk istiyorum. Şehvet bana göre değil. Sevgi istiyorum. Kocamın sevgisini. Kahkahalar atan siyah gözleriyle bana baktı. Ah Hena, bu senin gibi bir kadın için büyük hata. Bütün kozlar elinde ve kaybedecek hiçbir şeyin yok. Sen bugüne kadar gördüğüm özgür bir kadına en yakın şeysin. Kendi hemcinslerinden çok daha öte bir eğitim almış bir kız. Kocası millerce uzakta bir kadın. Yetenekleri olan bir kadın. Hırsları. Bunları kullanabilecek aklı, fahişelerinki gibi muazzam bir vücudu olan bir kadınsın. Tanrı aşkına kız, metresim ol. Eş olmak için değerini düşürmen gerekmiyor. Elimde olmadan güldüm. Teşekkür ederim dedim. Ama ben alçalmadan bir eş olmak istiyorum. Onu yeniden bulduğumda Daniel'ı seçmek istiyorum. Onu kalpten sevmek ve ona sadık olmak istiyorum. Benimle bir gece geçirirsen çok eğleneceksin biliyorsun dedi yarı kibirle, yarı son bir hamleyle. Bundan fazlasıyla eminim dedim. Onun kadar arsız. Ve tek derdim zevk olsaydı, size bu gece ve bütün geceler için yalvarıyor olurdum. Ama ben aşık oldum lordum. Bana aşkımdan başka kimse yaramaz. Geriledi ve bana kraliçenin önünde selam verir gibi yerlere dek eğilerek bir saray selamı verdi. Bayan oğlan, beklentilerimizi daima aşmayı başardınız. Muhteşem bir kadın olacağını biliyordum. Ama şaşırtıcı ve saygın bir kadın olacağın aklıma gelmemişti. Umarım kocan sana layıktır. Bunu gerçekten umut ediyorum. Ama eğer değilse, güldüm. Eğer kalbimi bir kez daha kırarsa, o zaman size sizin kadar kalpsiz bir Hena olarak geri döneceğim, lordum, dedim. Tamam, anlaştık, dedi gülerek ve tek başına yatağına gitti. 60. ayrımın sonu. Sayfa 610. Devamı 61. ayrımda.